Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam peygamberi ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Mer 1404, Hicri Kameri 4 Rebiülahir 1447 ve Miladi Takvimle 27 Eylül 2025 Cumartesi. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Susan Kolipur sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından sırasıyla günümüze dek Hakk'ın Hikayesi podcast'i, Düzenli Hayat, İman Nuru ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayında ben Susan Kolipur, akşam haberlerini ve siyasi yorumu sizlere sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Pezeşkiyan, Amerika'nın talebi kabul edilemez, İran'ın haklılığı Birleşmiş Milletler'de dile getirildi dedi. Laricani Lübnan halkı olgun bir halktır, vasiye ihtiyaçları yoktur dedi. İran devrim muhafızları direnişin düşmanları rezil ve aşağılanmış olacak diye bildirdi. Irakçı esnetmek mekanizması da askeri saldırı gibi başarısız olacak diye söyledi. Ve İsrail ordusu Netanyahu'nun Gazze'deki konuşmasının yayımlanması tam bir hataydı diye bildirdi. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı, İran halkının ve aziz şehitlerinin mazlumiyetini ve haklılığını dünya kamuoyuna duyurduklarını belirterek geri dönüş mekanizması konusunda bir uzlaşıya varılamadığını, çünkü Amerikan tarafının talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, cumartesi sabahı New York'tan Tahran'a hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın dikkati Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurul toplantısına odaklanmışken, bu toplantıya katılmak ve konuşma yapmak bizim için bir fırsattı. Bu vesileyle ülkemizin tutumunu ifade etmeye çalıştık, halkımızın ve şehitlerimizin mazlumiyetini ve ülkemizin haklılığını dile getirdik dedi. Pezeşkiyan, Avrupa taraflarıyla bir sonuca ulaşıldığını ancak Amerika'nın yaklaşımının farklı olduğunu belirterek, geri dönüş mekanizması konusunda bir uzlaşıya varılamadı çünkü Amerikan tarafının talebi kabul edilemez. Tüm zenginleştirilmiş uranyumumuzu onlara vermemizi istiyorlar ve karşılığında bize sadece 3 aylık bir süre tanımayı öneriyorlar ki bu kesinlikle kabul edilemez ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Laricani, Hizbullah'ın Lübnan ve İslam dünyasında gerçek bir hareket olduğunu belirterek Hizbullah'ın temel kaygısının Lübnan halkının refahı olduğunu söyledi. Laricani, Nebi Berri ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Lübnan halkı olgun ve şuurlu bir halktır. Vasiye ihtiyaçları yoktur. Amerikalıların kendilerini Lübnan halkının vasisi olarak görmelerine gerek yok. Bu hoş bir yaklaşım değildir. Sadece Lübnan'da değil, başka yerlerde de kabul görmez. Laricani şöyle devam etti. Size soruyorum, onurlu bir Lübnanlı, Amerika'nın baskısıyla kendi çıkarlarından vazgeçer mi? Lübnan halkı kararını kendisi vermelidir. Hizbullah'ın başkasının silahına ihtiyacı yok. Kendisine Hizbullah silah veriyor musunuz sorusu yöneltildiğinde şöyle yanıtladı. Hizbullah'ın başka yerden silah almaya ihtiyacı yoktur. O kadar güçlüdür ki dışarıdan silah temin etmesine gerek kalmaz. Laricani, acaba Naim Kasım'dan Suudi Arabistan ile olan ihtilafı bir kenara bırakmasını ve ilişkilerde yeni bir sayfa açmasını mı istediniz? Sorusuna şu cevabı verdi. Biz kimseye talimat vermeyiz. Sayın Naim Kasım büyük bir şahsiyettir ve Lübnan halkının menfaatine olanı kendisi takdir eder. İsrail saldırırsa, İsrail'in tehditleri hakkında Laricani şöyle dedi. Her duruma hazırız ama sanmıyorum ki İsrailliler bu kadar akılsızca davransın. Ancak böyle bir şey olursa sert bir karşılık veririz. Ayrıca şunları söyledi. Hizbullah'ın mevcut durumda diğer ülkelerle olan ihtilafları bir kenara bırakmak ve uzlaşıyı hedeflemek istemesi yüksek bir akıl ve basiretin göstergesidir, zayıflık değil. Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri olarak Şehit Hasan Nasrullah, Şehit Seyit Haşim Safiyettin ve Lübnan ile Filistin'in tüm şehitleri için düzenlenen anma törenine katılmak üzere Lübnan'a geldim, diyen Larijani şöyle ekledi. Bölge ülkeleri İsrail'in komplolarına karşı yakın işbirliği içinde olmalı ve ihtilafları bir kenara bırakmalıdır. Lübnan Meclis Başkanı ile görüşmesine dair de şunları söyledi. Sayın Nebi Berri ile iyi müzakereler gerçekleştirdim. Larijani son olarak şunu vurguladı. Temennimiz bölge ülkelerinin bağımsız ve güçlü hükümetlere sahip olmasıdır. İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu yayımladığı bildiride Siyonist ve Amerikan odaklı çevrelerin direnişi zayıflatma ve yok etme yönündeki karanlık planlarının defalarca başarısızlığa uğradığını belirterek, Allah'ın izniyle bu kez de bu girişimlerin sonucu yalnızca rezillik ve aşağılanma olacaktır ifadelerini yer verdi. Devrim Muhafızları Lübnan İslami Direniş Liderliği'nin ve tüm General Abbas Nilfuruşan'ın şehadet yıldönümü münasebetiyle yayımladığı bildiride şunları vurguladı. Bugün İslam ümmetinin ve bölge ülkelerinin güvenliği ve onuru ne siyasi uzlaşmaların ne de İslam ve Kur'an düşmanlarının psikolojik savaş ve algı operasyonları karşısında yılgınlığa kapılmanın sonucudur. Bu kazanımlar inançlı mücahitlerin ve dinliş mücahitlerinin IŞİD fitnesine karşı mücadeleden Siyonist işgal ve saldırılara karşı savunmaya kadar uzanan zorlu meydanlardaki fedakarlıklarının ürünüdür. Bu şehitlerin kanı bölge halklarının güvenliğinin teminatı ve İslami kimliğin korunması için stratejik bir sermayedir. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, askeri saldırının başarısız olduğu gibi esnetmek mekanizmasının da başarısız olacağını söyledi. Irakçı, Çin ve Rusya tarafından sunulan ve diplomasinin yeniden canlandırılmasına fırsat tanıyan karar taslağı hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylama yapıldığını ancak bu taslağın Amerika'nın baskısıyla reddedildiğini belirtti. Bu durumun bir hafta içinde diplomasinin ikinci kez engellenmesi anlamına geldiğini vurguladı. İran'ın 20 yılı aşkın süredir NPT'ye bağlı sorumlu bir üye olduğunu hatırlatan Irakçı, ülkesinin barışçıl nükleer enerji hakkını şeffaf biçimde takip ettiğini ifade ederek, mevcut krizin Amerika'nın anlaşmadan çekilmesinin ve Avrupa'nın pasifliğinin doğrudan sonucu olduğunu belirterek, Amerika diplomasiyi sabote etti, 3 Avrupa ülkesi ise onu gömdü dedi. Irakçı yıllardır Amerika ve Avrupa üçlüsünün İran'ın barışçıl nükleer programını çarpıttığını, İsrail rejiminin asılsız iddialarını tekrarladıklarını, oysa bu rejimin NPT'ye taraf olmayan ve bölgedeki tek nükleer silah cephaneliğine sahip aktör konumunda olduğunu belirterek bu çifte standardın açık ve çirkin olduğunu vurguladı. Siyonist rejim ordusunun komutanları Başbakan Benjamin Netanyahu'nun konuşmasının Gazze halkına hoparlörle dinletilmesi yönündeki zorlamanın büyük bir hata olduğunu ve ordunun imajına ciddi zarar verdiğini itiraf etti. Siyonist Maariv gazetesi rejim ordusunun üst düzey komutanlarının Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının canlı olarak Gazze sınırındaki tel örgülerin arkasından hoparlörle yayımlanması kararının ciddi bir hata olduğunu kabul ettiklerini bildirdi. Komutanlar bu kararın ordu ve komuta kademesinin itibarına büyük zarar verdiğini ifade etti. Maariv üst düzey bir yetkiliden aktardığına göre Netanyahu'nun verdiği bu emir komutanların iradesine aykırı olarak askeri yapının kamyon tekerlekleri altında ezilmesine benzetildi. Kahire ile Siyonist rejim arasındaki gerilimin devam ettiği bir ortamda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi uyarı niteliğinde bir mesaj gönderdi. Mısır Askeri Akademisi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Es-Sisi hiç kimsenin Mısır'a karşı saldırıda bulunamayacağını vurguladı. Bölgedeki mevcut gelişmeler karşısında Mısır halkının bilinçli olması gerektiğini belirten Es-Sisi, bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini ve atılacak her adımın düşünülerek ve planlı şekilde olması gerektiğini ifade etti. Daha önce Mısır'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temsilcisi Usami Abdülhalik de Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarının son 50 yıldır yürürlükte olan Mısır ile yapılan barış anlaşmasını tehdit ettiğini belirtmişti. Abdülhalik Tel Aviv yönetiminin niyetinin artık gizlenemeyecek kadar açık olduğunu ve Gazze'deki Filistinlerin yaşam alanlarını değiştirmeyi hedeflediğini vurgulamıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sözcüsü Stefan Dujarric son 2 gün içinde İsrail ordusunun Gazze kentindeki askeri operasyonlarının yoğunlaşmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Dujarric, Gazze sakinlerinin güneye doğru göç etmeye devam etmesine rağmen on binlerce kişinin hala insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler yetkilisi Gazze'de her 8 ila 9 dakikada bir gerçekleştiği belirtilen hava saldırıları ve helikopter bombardımanlarına dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler'e ait araçların da saldırıya uğradığını ve bu durumun sivillere yardım ulaştırmayı ciddi şekilde zorlaştırdığını ifade etti. Dujarric bu tür saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurgulayarak derhal durdurulması gerektiğini belirtti. Yemen Ensarullah Hareketi'nin üst düzey yetkilisi Nasreddin Amer, Avrupa ülkelerinin talebiyle İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesini Siyonist rejimin İran'a yönelik son saldırısının başarısızlığını ortaya koyduğunu söyledi. Nasreddin Amer, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesini engelleme yönündeki tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, bu girişimin Avrupa ülkeleri tarafından Siyonist rejime destek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Amer, eğer Siyonist rejimin saldırısı başarılı olmuş ve hedeflerine ulaşmış olsaydı yaptırımların geri getirilmesine gerek kalmazdı dedi. Amer Avrupa üçlüsünün bu tutumunun Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Siyonist rejime en güçlü desteği verdiğini her ne kadar aksi yönde iddialarda bulunsalar da açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki yayında siyasi yorumumuz Çin'in endişesi Amerika Bagram'a neden hala aşık başlığı altında. Çin, Afganistan'daki krizin sorumlularının askeri üs kurmasının bölge güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı. Pars Today'in haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumu çerçevesinde düzenlenen Çin, İran, Pakistan ve Rusya Dışişleri Bakanları dörtlü toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran, Pekin, Moskova ve İslamabad temsilcilerinin Afganistan'da yabancı askeri üslerin yeniden konuşlandırılmasını reddettiğini ve bunun Afganistan'ın egemenliğine aykırı, bölge barış ve istikrar için tehdit oluşturduğunu belirtti. Çin Dışişleri Sözcüsü, bildirdi Afganistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldığını ifade ederek, bu dört ülkenin temsilcilerinin Afganistan içinde veya çevresinde mevcut durumdan sorumlu ülkelerce yabancı askeri üslerin yeniden konuşlandırılmasına kesin şekilde karşı çıktığını söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump son dönemde Taliban'dan Bagram hava üssünün kontrolünü geri alma niyetini sıkça dile getirerek, 21 Eylül'de Afganistan'a bu üssü teslim etmemesi halinde kötü sonuçlarla tehdit etti. Trump, 19 Eylül'deki İngiltere ziyaretinde de Amerika'nın Bagram'ı geri almak istediğini vurgulayarak, bu üssün Çin'in nükleer silah üretim merkezlerini yalnızca bir saat mesafede olduğunu söyledi. Trump, Bagram'ı Amerika'nın inşa ettiği bir üs olarak tanımladı. Oysa bu üs, 1950'lerde Sovyetler tarafından inşa edilmiş, Amerika ise sadece yeniden yapılandırmıştır. Uzmanlar bu ifadeleri Trump'ın bilgisizliği ve mülkiyet yanılsaması olarak değerlendirdi. Taliban Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Zakir Celalli, Trump'ın Bagram'ı geri alma yönündeki açıklamalarını ticari bir pazarlık çerçevesinde değerlendirmek gerektiğini belirtti. Celalli, Taliban'ın hiçbir zaman yabancı askeri varlığı kabul etmeyeceğini ve Doha görüşmelerinde bu konunun tamamen reddedildiğini vurguladı. Bagram, Afganistan'ın en büyük hava üssüdür ve 2001 yılındaki Amerika'nın saldırısı ile 11 Eylül sonrası süreçte kritik rol oynamıştır. Üs, biri 3602 metre uzunluğunda ve 46 metre genişliğinde iki ana piste sahiptir. Bu pistler, Amerikan ordusunun en büyük nakliye uçağı olan C-5 Galaxy gibi büyük askeri uçakların inişine uygundur. Bagram'ın Afganistan'ın kuzeyindeki stratejik konumu sayesinde Amerika Birleşik Devletleri bu üste askeri birlik ve ekipman bulundurarak geniş bir bölgeyi istihbarat ve güvenlik açısından denetleyebilir. Bu bağlamda Çin'in Sincan bölgesine yakın Doğu Afganistan'daki faaliyetleri, İran'ın batıdaki varlığı ve Rusya ile Çin'in nüfuz alanı olan Orta Asya izlenebilir. Trump'ın ısrarının başlıca nedenleri şunlardır. Çin'e yakınlık. Trump Bagram'ın Çin'in nükleer silah üretim merkezlerinin yalnızca 1 saat uzaklıkta olduğunu vurgulayarak bu konumu Çin'e izlemek ve kontrol etmek açısından stratejik buluyor. Amerikan askerlerinin çekilmesine yönelik eleştiri. Trump 2021 yılında Joe Biden döneminde gerçekleşen asker çekilme sürecini sert şekilde eleştiriyor ve Amerika'nın Bagram'ı kaybetmemesi gerektiğini savunuyor. Değerli dinleyiciler, akşam yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. ...12 günlük savaş boyunca İran, liderinin doğrudan emriyle savunma pozisyonundan çıkarak işgal altındaki toprakların derinliklerini ve El-Ubeyd üstüne de yönelik koordineli füze ve insansız hava aracı saldırısıyla savaşın dengesini değiştirdi. Operasyon çok katmanlıydı. Radar sistemlerinin etkisiz hale getirilmesinden siber sızmalara ve milimetrik isabetlere kadar uzanıyordu ve aktif caydırıcılık kavramını ortaya koydu. İran içinde halkın dayanışma dalgası ve bölgedeki destek yankıları direnişi bir slogandan etkili bir söyleme dönüştürdü. Tarih defalarca milletlerin ateş ve kanın içinden ayağa kalktığı o nadir anlara sahne olmuştur. Bir halkın kalp atışının iradesinin çekiç darbesiyle kaderin sert taşlarına vurduğu anlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem dönemindeki Bedir Savaşı'ndan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Aşura kıyamına İranlı kadın ve erkeklerin 8 yıllık savunma savaşında tam donanımlı bir orduya karşı durduğu günlere kadar hep aynı gerçek tekrarlandı. Hak, zulüm ve baskı altında gizlense bile yerin altından coşarak fışkıran bir kaynak gibi ortaya çıkar ve barajları yıkan bir sel haline gelir. Bu çağda düşman Siyonist güçlerin İran topraklarına 12 gün ve gece süren saldırısı sırasında o an geldi. İran tüm gücüyle karşılık verdi. Bu yanıt yalnızca savaşın dengesini bozmakla kalmadı, aynı zamanda bölge ve dünyada milyonlarca insanın yüreğinde umut ışığını alevlendirdi. Bu toprakların derinliklerinden fırlayan füzeler sadece savaş araçları değildi, bir uyanışın mesajıydı. Her atış Siyonist rejimin yapısına karşı bir bildiriydi. Dünyaya hala sahte güçlere karşı durabilecek ve zafer kazanabilecek bir halkın olduğunu gösterdi. Bu uyanış sınır tanımadı. Tahran sokaklarından Nablus'un ara sokaklarına, Manama'dan Bağdat'a, Sina çölünden Beyrut sahiline kadar tek bir ses yükseldi. Kendi kaderini kendi elleriyle yazmak isteyen halkların sesi. İşte bu İran toprağından doğan ve İslam ümmetiyle dünyanın özgür insanlarının kalbinde kök salan bir kıyamın hikayesiydi. Günümüze dek Hakk'ın Hikayesi isimli podcast'in bu bölümünde bize eşlik edin. Bu bölümde hak ile batıl arasındaki savaşın dengesini değiştiren bir cevabın ve sınırları aşan bir dalganın anlatısını paylaşacağız. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/ web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
Oh,
ateş ve amansız saldırı günlerinde artık sessiz kalmanın caiz olmadığı bir an geldi. Hece Şems'i 23 Hordad 13 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde İran İslam Cumhuriyeti lideri Ayetullah Hamenei'nin doğrudan emriyle işgal altındaki toprakların seması İran yapımı hava araçları ile doldu. Her biri açık bir mesaj taşıyordu. Bu topraklar yalnızca savunma yapmaz, aynı zamanda vurma gücüne de sahiptir. Balistik füzeler İran çöllerinden fırladı. Savaş İHA'ları ülkenin kıyılarından ve kuzeyinden havalandı ve gölgeleri işgal altındaki bölgelerin derinliklerine kadar uzandı. Negev'deki hava üsleri, Tel Aviv'deki komuta merkezleri, Akdeniz kıyısındaki dinleme istasyonları ve işgal altındaki toprakların güneyindeki yakıt depoları, kısacası düşmanın ulaşılmaz sandığı tüm noktalar, gece yarısı milimetrelik hassasiyetle hedef alınarak imha edildi. Aynı operasyon sırasında savaşın ortasında ikinci bir mesaj daha gönderildi. Fars Körfezi'nin ötesine bir yanıt. Katar'daki El Udeyd üssü Amerikan güçlerinin konuşlandığı nokta saldırıya uğradı. Bu Amerika'nın İran'ın nükleer enerji altyapısına yönelik saldırısına doğrudan bir cevaptı. Radar kubbesinin yok edilmesiyle sonuçlanan bu darbe 1000 kilometre öteden gelen her saldırının karşılığını bulacağını ve İran'ın kırmızı çizgilerini savunmadaki tavizsiz duruşunun coğrafi sınır tanımadığını gösterdi. Bu operasyonlar öfkenin taşması değil, dikkatle yapılmış bir hesaplamanın sonucuydu. İran İslam Cumhuriyeti'nin operasyonları ilk olarak Siyonist rejimin radar sistemlerinin ve demir kubbe savunmasının bir kısmının imha edilmesiyle başladı. Böylece sonraki atışlar uyarı verilmeden hedefe ulaşabildi. Patlamalar gökyüzünü yararken siber savaş düşman birlikleriyle kara merkezleri arasındaki iletişimi kesintiye uğrattı. Lojistik hatlar ve yakıt taşıma yolları felç oldu ve İHA'lar düşmanın kendini güvende sandığı bölgelerde bile sürpriz şekilde iniş yaptı. Sadece 3 gün içinde İran'ın konumu saldırı altında direnen bir ülkeden saldırı yapan ve dengeyi değiştiren bir aktöre dönüştü. İsrail'in saldırısı başlıkları atan medya, "Bugün İran'ın cevabı savaşın da dengesini değiştirdi" diye yazıyordu. İsrail'in kuzey cephesi aynı anda Lübnan ve Yemen direnişinin tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Güneydeki üslerinin sözde güvenli insansız hava araçlarının saldırıları ile ortadan kalktı ve İran'ın bölgesel müttefikleri o güne kadar beklemediği olanlar sahaya girdi. Bu sınırlı bir yanıt değildi. İran'ın aktif caydırıcılık doktrininin fiili bir göstergesiydi. Her isabetli vuruşta aynı mesaj tekrarlandı. İran'a atılan her darbe daha ağır bir karşılıkla yanıtlanır. Ancak bu kıyam yalnızca gökyüzünde ve denizlerde şekillenmedi. İran'ın sokaklarında hiçbir düşmanın gücünü ölçemedi ya da önleyemediği bir dalga yükseldi. Bastonu ile mahalledeki besij merkezine gidip basit işlerde yardım eden yaşlı adamdan geceleri mahalle devriyelerine katılarak güvenliği artırmaya çalışan gençlere kadar herkes haritada değil halkın kalbinde çizilmiş bir cephede yerini almıştı. Bu sahneler arasında küçük bir şehirdeki fırıncının hikayesi bu ruhun büyüklüğünü simgeledi. Kardeşinin şehadet haberini aldığında kepengi indirmedi. Fırının ateşini söndürmedi ve şöyle dedi, halk zaten savaş ve krizle uğraşıyor. Sofralarında ekmek eksik olmasın. Aynı günlerde hızla yayılan videolarda bir kız çocuğunun babasıyla birlikte yaz sıcağını daha katlanır hale getirmek için benzin istasyonundaki uzun kuyruklarda sürücülere su ve şerbet dağıttığı görülüyordu. Arzulanan araçları oranlara görünlü ve ücretsiz olarak yardım eden tamirciler de vardı. Tüm bunlar hiçbir batıl gücün durduramayacağı bir birlik ve dayanışma dalgasının işaretiydi. tüm gözlerin savaş cephesine çevrildiği günlerde uzak bir sahnede ama aynı mesajla bir direniş ve dayanışma hareketi ortaya çıktı. İran yetişkinler erkek milli voleybol takımı uluslararası bir turnuvada milli marş çalınırken bayrağa dönerek asker selamı verdi. Bu hareket ülke içindeki silahlı kuvvetlere ve halka moral vermek amacıyla yapıldı ve kısa sürede simgesel ve yaygın bir davranış haline geldi. Aynı zamanda kadınlar da gençler ve genç kızlar voleybol milli takımları ile erkekler su topu milli takımı da kendi müsabakalarında bu selamı tekrarlayarak İran halkının cesaretini, birlik ruhunu ve İsrail'in saldırganlığına karşı duruşunu dünyaya gösterdiler. Bu davranış bugün hala devam ediyor. Daha az saldırı altında olan illerde ise sessiz bir dayanışma dalgası akıyordu. Sosyal medyada kısa ama anlamlı mesajlar çatışma bölgelerine doğru gönderiliyordu. Evimiz sizin için hazır, ücretsiz ve koşulsuz olarak bu sade cümlelerin ardında hiç tereddüt etmeden kapılarını bir yabancıya ama bir vatandaşa açmaya hazır yürekler atıyordu. Bu mesajlar bazen yüzlerce kilometre ötede maddi yardımdan daha fazla moral veriyor. Uzaklardan esen bir rüzgar gibi yorgunluk ve kaygının tozunu kalplerden siliyordu. İran'ın güvenli bölgelerindeki aileler bir odalarını boşaltıyor, halı seriyor ve şehitlerinin fotoğrafını duvara asıyorlardı ki misafir şunu bilsin. Bu ev umut ve direnişin evidir. Bu toplumsal ruh hali yalnızca ülke içindeki direnişin temel direği olmakla kalmazken bölge halkları içinde bir örnek haline geldi. Bağdat sokaklarından Beyrut'un ara sokaklarına, Manama meydanlarından Gazze'ye kadar İran halkının dayanışma görüntüleri elden ele dolaştı ve zulme ve saldırganlığa karşı direniş bayrağını bir ülkeden diğerine taşıdı. İran'ın düşmana verdiği karşılık yalnızca askeri alandaki savaş dengesini değiştirmekte kalmadı. Kalplerde ve zihinlerde yeni bir cephe açtı. Öyle bir cephe ki hiçbir bomba ya da füze onu susturamaz. Bu iç dalganın yanında dünya da sessiz kalmadı. Belki bazı hükümetler tehdit dili kullandı ama halklar ve uyanık vicdanlar başka bir şey söyledi. Bölgesel müttefiklerden bazıları açık ya da gizli şekilde İran'ın yanında olacaklarını ilan etti. Uzak diyarlardaki halklar bile İran'la dayanışmalarını haykırdı. Bağdat, Beyrut, San'a ve Şam gibi bölge başkentlerinde yürüyüşler de düzenlendi. Bu yürüyüşlerde İran bayrağı halkın ellerinde dalgalandı. Özgür medya kanalları İran'ın anlatısını yansıttı. Bağımsız analizciler meşhur savunma hakkından söz etti. Hatta bazı diplomatlar ülkelerinin resmi tutumuna rağmen saygı ve dayanışma mesajları gönderdi. Bu uluslararası destekler her ne kadar bazen yalnızca söz ve görüntü şeklinde ortaya çıksa bile İran halkı için umut bulmacasının bir parçasıydı. Ev ev yayılan bu umut küçük iyilikler ve büyük direnişlerle örülüyordu ve bu umut halkın gerçek kapasitesi ve İran'ın toplumsal desteğiyle birleştiğinde sınırları aşan bir dalga oluştu. Bu dalga Müslüman ve özgür düşünen halkların kalbine ulaştı. İşte tam da bu noktada hikayemiz yeni bir bölüme giriyor. İslam ümmetinin ve bölge ülkelerinin uyanışı. İran, yıkıcı yaptırımlardan savaşa kadar ağır baskı ve tehditlere rağmen teslim olmadı. Aksine bu meydanı kendi gücünü pekiştirmek için bir fırsata dönüştürdü. Bu direniş yalnızca askeri alanda verilen sınırlı bir yanıt değildi. Direniş söylemi adı altında kapsamlı bir yaklaşımın ve düşünce sisteminin güçlendirilmesiydi. Bu isim pankartlara ve bayraklara yazılmadan önce halkın kalbinde kök salmıştı. Bu anlayışta direniş yalnızca silah sıkmak ya da askeri tatbikat yapmak değil, onuru korumak, halkların hakkını savunmak ve büyük güçlerin tahakkümüne karşı durmaktı. Tarih, İran'ın bu konuma rastgele ulaşmadığını gösterdi. İslam'ın da ilk dönemindeki kanlı savaşlardan sömürgecilerin saldırılarına karşı halk ayaklanmalarına kadar her nesil direniş mirasını bir sonraki kuşağa devretti. Bugün aynı ruh, yardım araçlarının hızla afet bölgelerine ulaşabilmesi için benzin istasyonunu işleten bir gencin yüzünde bir İran şehrinde hurma paketini halk yardımı konvoyu için hazırlayan küçük bir kızın sakin gülümsemesinde de görülüyor. Bu tarihsel ve toplumsal kökler, direniş söyleminin bölge halkları için samimi ve inandırıcı görünmesini de sağladı. Daha önce aşağılanma ve işgalin acısını tatmış ülkeler ve halklar bu söylemde geleceğe dair bir model buldular. Öyle bir gelecek ki kendi ayakları üzerinde durmak artık bir slogan değil, gerçekleşebilir bir hakikat haline gelmiştir. Beyrut'tan Lübnan Hizbullah'ın direniş ekserinin öncüsü olarak İran'a stratejik bağını pekiştirdiği yerden de Bağdat ve Necef'e Haşr-ı Şabi'nin tekfirci terörizme karşı direniş derslerine İran'ın öğretileriyle harmanlandığı noktalara ve San'a ile Yemen'in dağlarına halk mücahitlerinin aynı düşünceden ilham alarak direniş için yeni bir yol inşa ettikleri yerlere kadar hepsi tek bir plana göre hareket etti. Bu plan Brüksel ve Washington'a değil Şam, San'a ve Gazze sokaklarında çizilmişti. İran'ın gücü yalnızca askeri kapasitesiyle sınırlı kalmadı. Onu bölgenin ağırlık merkezi haline getiren şey, caydırıcılık gücüyle yumuşak kapasitenin birleşimiydi. Tutarlı ve anlatı kuran medya ağı ile müttefik ülkelerle yapılan güvenlik pankartları ve stratejik anlaşmalarla ortaya çıkan diplomatik yetenekten de oluşuyordu. İran, işgal ya da askeri sefer olmadan kalpleri fethetti ve belki de düşmanın en çok korktuğu alan buydu. Zihinlere ve yüreklere nüfuz etmek. Bu nüfuz, kültür, sanat ve kolektif kimliğe de yaydı. Trablus sokaklarında ve Sina çölünde mırıldanılan şarkılar, Filistinli gençlerin bayrak sallama törenlerinde görülen imgeler ve hatta çeşitli stadyumlarda yankılanan sloganlar hepsi bu ortak akımın izlerini taşıyordu. İran'ın müttefikleri için bu söylem artık sadece bir slogan değil, bir yaşam planına dönüştü. Halkına güvenen ve aşağılanma ile tahakkümden kurtulabileceğine inanan bir millet artık yabancı güçlerin iznine ya da desteğine ihtiyaç duymuyordu. Böylece İran'ın tepkisi de kendi topraklarını savunmanın ötesine geçti. Binlerce kilometre ötede insanların vicdanını uyandıran bir dalgaya dönüştü. Orta Asya'dan Afrika'nın kalbine kadar uzanan bu dalga sınırları aşarak İslam ümmetine ve özgür halkların uyanışını doğurdu. Ve artık tank ve top ile değil, inanç, irade ve İran adı bir modele, bölgesel denklemleri değiştiren bir olguydu. 6. bölümde dostlar hikaye zirveye ulaşıyor. Direnişin, desteğin, uyanışın öyküsü bir görüntüde ve bir sesle toplanıyor. Direnişin sesi ve yeni bir dönemin başlangıcı. Bu dönemde İran'ın gücü yalnızca savunma ve füze kapasitesinde değil, savaşın dumanı dağıldığında bile kalıcı bir söylem inşa etme yeteneğinde de yatıyor. We'll be right back. Günümüze dek Hakk'ın Hikayesi podcastının bu bölümünde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu anlatı Derinliş Söyleminin yalnızca siperlerde değil, halkların ruhunda ve dilinde nasıl yer ettiğini gösterdi. Dinlediğiniz şey, Güney Lübnan'dan Halep'e, Bağdat'tan Sade'ye kadar uzanan manevi bir haritanın da özeti oldu. Fırtınalara karşı duran bir direniş yolunun tasviridir. Bu maddenin kökleri Bedir ve Aşura'dan başlayıp Kutsal Sanma'ya kadar uzanıyor ve bugün hala uyanmış halkların yaşam damarını da oluşturuyor. Gelecek bölümde mermilerin ve füzelerin yerine kelimelere, görüntülere ve anlatılara bıraktığı bir savaş alanına adım atacağız. Burada cephelerin sanımları harita üzerindeki çizgiler değil, insanların inançlarının ve düşüncelerinin derinliğidir. Zihinlerdeki Savaş isimli anlatı ekranlarda, ağlarda, televizyon karelerinde ve medya sahnesinin arkasında süren bir mücadeleye konu alacak. Söylenti, çarpıtma ve imge üretimi gibi silahlarla halkların inanç merkezlerine yönelen bir savaş. Adım adım göreceğiz ki anlatılan nasıl inşa edilir, ters yüz edilir ve yeniden tanımlanır. Psikolojik operasyonlardan bilişsel savaşa, anlam ve hakikat mücadelesinden medya imparatorluklarına karşı verilen savaşa kadar. Bir haberin nasıl bir siperin çökmesini yol açabileceğini ya da susturulmuş bir hakikat sesinin nasıl yeni bir cephe yaratabileceğini de anlatacağız. Bu alan düşüncelerin alanıdır. Burada her fikir ve her kelime bir kurşun ya da bir kalkan hükmündedir. Eğer bugünkü anlatımı zihninizi araştırmaya ve analiz etmeye yönelttiyse sizden ricamız bu hikayeyi başkaları ile paylaşmanız, sorularınızı ve bakışınızı bizimle paylaşmanız ve sınırların ve duvarların ötesine geçen bir diyaloğa ortak olmanızdır. iranradio.ir/tr adresinden ve sosyal medya platformundaki resmi sayfalarımızdan iletişim yolları her zaman açıktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, zihninizi ve kalbinizi aydınlık, hakikat arayışınızı ise kararlı tutun. Allah yardımcınız olsun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı. Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde ibret alma ve başkalarına danışma meselesinin daha iyi bir yaşam için önemini ele almak istiyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam ibret alma ve tecrübe biriktirme konusunda şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim. İnsanın yaşamaya ve hayatta kalmaya yönelik isteği onu en iyi yaşama yöntemini seçmesine zorluyor. İnsan tam bir ressam gibi kendi hayatını en güzel şekilde resmetmeye başlar. İnsanoğlu kendi yeteneklerini bulma, çevresindeki dünyayı tanıma, yaradanı tanıma ve etrafındaki insanlar ile en iyi şekilde iletişim kurma yollarını bulmaya çalışır. Ancak iyi yaşamak düşündüğümüz kadar kolayca elde edilebilecek bir mesele değildir.
Yaşam sorunları ve zorluklarına karşı galibiyet elde edip doğru yaşama tarzını seçmek için geçmişteki insanların hayatlarını bilmek ve bu hayat öykülerinden ibret almak kaçınılmaz gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, geçmişteki insanların hayatı üzerinde kafa yormak ve onların deneyimlerinden yararlanmak yeni bir hayat yaşamak olarak çok faydalı olacaktır. Biz ömrümüzün değerli her anını doğru değerlendirmek için geçmişteki büyük insanların yaşam şekli, öğütleri ve tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanmalıyız.
Hazreti Ali aleyhisselam bu konuyla ilgili çok güzel bir ifadede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim. Evet değerli dinleyiciler, ibret kelimesi Arapça bir sözcük olarak geçmek anlamına gelen ibare kökünden gelmektedir. Bu da olayların yüzeyselliğine takılmayıp bir hadisenin gerçek ve derin özüne geçilmesi ve dikkate alınması anlamına geliyor. İbret almak ise geniş çaplı bir yelpaze olarak birçok konuyu kapsamına alır. Geçmişteki kavimlerin, milletlerin ve devletlerin doğuş, yükseliş ve dağılma süreçleri herkes için ibret verici bir geçmiştir. Ömrün geçmesi ve gençliğin de arkada kalması ve yaşlılık dönemine ayak basılması konusu bile kendiliğinden öğütler ve ibretler içermektedir.
Zorluk yaşayan insanların zorlu durumlardan kurtularak rahat bir döneme ayak basmaları başka insanlar için öğüt ve ibret içermektedir. İnsanların ölümü bile büyük bir ibrettir. Doğal afetler, toplumsal olaylar ve başka benzer birçok mesele de insanların yolunu aydınlatacak ve hatalara düşmesini engelleyecek ibretler içermektedir. Modern toplumlarda uyuşturucu, alkol ve psikodelik ilaçlara, haplara ve alkole olan bağımlılık, gençlerin zindeliği ve sağlamlığını ellerinden alıyor. Ateşli bir sevda ile birbirlerine vurulmalarına rağmen erkek ve kızların evlenmek için yanlış bir tercih yaptıklarını görüyoruz. Bu yanlışın sonuçları ise hayat boyunca onları rahatsız ediyor.
Kimseye danışmadan bölümlerini seçen öğrenciler, yetenekleri olmadığı, hatta ilgi bile duymadıkları dallara yönelirler. Bu insanlar ise ömürlerini helal etmiş insanlar olurlar. Tamahları ve aşırı ün kazanmak için sonunda kendilerini rezil rüsva eden girişimlerde bulunan tanınmış insanları da görmekteyiz. Bu tanınmış insanlar ise toplum karşısında itibarlarını kaybediyorlar. Bu örnekler birçok benzer örneklerin hepsi ibret verici olaylar ve tecrübelerdir aslında. Daha iyi yaşamak yöntemleri üzerinde kafa yoran akıllı insanlar, insanların eylemlerinden, tarihten ve farklı milletlerin geçmişinden dersler çıkarıp ivedilikle bir işe girmezler. Bunun tam tersi temkinli ve ibret almak suretiyle davranırlar. Bu insanlar olayların yüzeyselliğine takılmayıp derinliğine inerler. Bu vesileyle birçok tecrübe ve deneyim elde edebilirler. İşte bu yüzden bu tür insanlar hayatlarında daha az hata yapıp başarıları günden güne artan insanlardır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim'in daha iyi yaşamak, olaylardan ders çıkarmak ve öğüt dinlemek ile ilgili birçok ayeti vardır. Kur'an-ı Kerim bu gerçeğe defalarca değinmiştir. Haşr suresinin 2. ayeti şerifesinde şöyle buyurulmuştur. Ey basiret sahipleri, ibret alınız. Kur'an-ı Kerim'deki ilahi ayetlerin birçoğunda ise büyük ilahi peygamberlerin hayat hikayeleri ibret almak için anlatılmıştır. Örneğin, dünya kadar servete sahip olan, cinler ve insler hizmetinde olan, hayvanlar ile konuşabilen Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hikayesi önemli bir nokta içerir. Bu kadar varlıklı ve imkana sahip bir peygamber hiçbir zaman bu varlığına aldanmadı ve sürekli Allahu Teala karşısında huzu ve huşu ile kulluk edip insanların refahı için çaba gösterdi.
Bir başka Kur'ani hikayede Lut kavminin hikayesidir. Bu kavim kötü davranışları seçerek Allah'ı yad etmeyi yüreklerinden sildi. Böylece ağır ilahi gazaba düçar oldu. Hazreti Musa aleyhisselam ve Firavun hikayesi bir başka peygamberlerin hikayeleri de Kur'an-ı Kerim'de sözü geçen ibret verici, öğüt dolu hikayelerdir. Bu hikayelerde ise Kur'an-ı Kerim'in hedefi salt hikaye anlatmak değil, bu hikayeler sayesinde insanlara hidayet yolunu göstermek, böylece sağlam bir kılavuz göstermek olmuştur. Buna esasen peygamberlerin hikayesinde hidayet yolunda faydalı olmayan herhangi bir ayrıntıya yer verilmemektedir. Örneğin bu Kur'ani hikayelerde doğum, ölüm tarihi, çocuk ve eş sayıları gibi ayrıntılara hiç girilmemiştir.
Kur'an-ı Kerim'de öğüt almak ve ders çıkarmak için anlatılan hikayelerden biri de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in Yusuf Suresi'nin 111. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Gerçekte onların hayat hikayelerinde düşünce sahibi insanlar için ibret verici dersler yer almaktadır. Evet arkadaşlar, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi ibret verici noktalar ile dolu bir hikayedir. Kardeşlerinin onu kıskanması ve olumsuz yıkıcı etkileri, düşmanların entrikalarının suya düşmesi, Hazreti Yusuf'un günah ve şehvetten uzak olması, Züleyha'nın rezil olması, Hazreti Yusuf'un iffeti ve benzeri gibi ibretler bu hikayede açıkça göze çarpmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeler, insanların geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarıp günlük hayatlarında bu tecrübelerinden yararlanmaları için anlatılmıştır. Kur'an'daki eğitici hikayeler daha iyi yaşamak yolunu aydınlatmak için anlatılmaktadır.
Akıllı insanların özelliklerinden olan geçmişteki olaylardan ibret alma ve dersler çıkarma ve bu tecrübelerden daha iyi yaşamak yönünde yararlanmasının yanı sıra başkalarına danışmak da bu tip insanların bir başka olumlu boyutudur. Yersiz gurur ve bencillik esiri olmayan bir insan, ibret alma ve danışma konusunda çok etkin birisi olur. Böyle bir insan, bir konuda birçok görüşü değerlendirmekten sakınmaz. Böylece en güzel yolu seçerek uygulamaya koyar. Başkalarının fikirleri ve düşüncelerinin ışığı, insanın yolunu aydınlatır. Bu aydınlatma ise insanların bireysel ve toplumsal olarak hayırlı ve saadetli bir hayat sürdürmesine neden olur. Hazreti Ali aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Başkalarına danışan birisi, başka insanların akılları ve tecrübelerinden de yararlanıp daha doğru bir karar alabilir. Tabii danışmak da kendine has bir yolu ve yönteme sahiptir. Örneğin iyi düşünen, istikbali düşünen ve dakik insanlar danışmak için daha uygun insanlardır. Akıllı ve düşünce sahibi insanlara danışmak daha iyi yaşama yol açacak seçeneklerden biri sayılır.
Çin kültürüne ait bir atasözü şöyledir. Bir işi doğru bir şekilde yapmak istiyorsan, 3 yaşlı insana danış. Farsça bir atasözünde ise şöyle denmektedir. Daha fazla danışan insan daha az hataya düşer. Günlerden bir gün iki adam ırmak kenarında balık avlamakla meşgullerdi. Daha yaşlı olan adam deneyimli ve usta bir balıkçıydı. Diğeri ise balıkçılıkta çaylak olan bir gençti. Deneyimli adam balık yakaladığı her defasında yanında bulunan buz kovasını atıp böylece balıkları taze tutmaya çalışıyordu. Ancak kibirli olan çaylak genç adam ise yaşlı adamdan yardım almadan kendi çabasıyla balık avlamaya çalışıyordu.
Birkaç saat geçmesine rağmen genç adam ırmaktan hiçbir balık avlayamadı ve öfkelendi. O kendi oltasına iyi bir yem takmasına rağmen tecrübesizdi. Deneyimli yaşlı adamın başarı sırrı ise zor değildi. Yanında getirdiği yemlerin yanı sıra bir torba dolusu da ekmek kırıntısı getirip iple bağlayarak suya bırakmıştı. File torbadan ekmek kırıntıları yavaş yavaş suya dökülüp balıkları etrafına topluyordu. Balıklar ise bu kalabalıkta yaşlı balıkçının oltasına takılıp avoluyorlardı. İşte bu deneyimli adam böyle bir yönteme başvurarak birçok balık avlamıştı. Ancak daha genç olan tecrübesiz adam yaşlı adama danışmamasından dolayı zamanını boşa harcayıp hiçbir balık avlayamamıştı.
Bizim çoğumuzun hayat hikayesi de anlattığımız hikayede olduğu gibidir. Özellikle de hayatlarının uzun yolunun başında olan gençler ve delikanlılar düşünce sahibi insanlara danıştıkları takdirde hayatlarında daha etkili ve olumlu adımlar atabilirler. Gençler, enerjileri, güçleri ve zindeliklerini büyüklerin tecrübeleri ve tedbirleriyle sentezlerse, öyle bir kimyaya ulaşırlar ki vücutlarındaki bakırı altına dönüştürebilirler. İşte bu yüzden din ve ahlak kılavuzları daha iyi yaşamak için herkesi, özellikle de gençleri, yaşlılar ve deneyimlilerden tecrübe biriktirmek ve ibret almaya tavsiye etmişlerdir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Yeni Müslüman olan Fatma Graham duygularına şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğimde hemen kalbimle bu kitap arasında bir bağlantı kuruldu. O sırada evime geldiğimi ve bu dinin benim dinim olduğunu hissettim. Ben kendi dinimi bulmuştum. O anki duygularımı beyan etmek çok zor. Hiçbir karmaşık araştırma veya hiçbir uzun süreli tartışma yaşanmadı. Sadece benle Kur'an-ı Kerim arasında ani bir irtibat kuruldu.
Yeni yeni Müslüman olan insanlar genellikle Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami kitapları okumak ve Müslümanlardan ve din alimlerinden sorular sormakla İslam'ın hakkaniyetini ve hak dini olduğunu anlıyorlar. Ancak Bayan Fatıma Graham'ın sözleri üzerinde düşünüldüğünde bu kadının semavi İslam dini hakkında derin ve geniş inceleme yaptığı anlaşılıyor. Nitekim Müslüman olduktan sonra bile araştırmalarını eskisi gibi devam ederek bu dini daha iyi idrak etmeye çalışıyor. Fatıma Graham İngiltere'de dünyaya geldi ve şimdi yeni Müslüman olan eşiyle birlikte İskoçya'da yaşıyor. Karı koca geleneksel ve bitkisel tıp alanında faaliyet yürütüyor.
Bayan Graham, Hristiyan Katolik bir ailede dünyaya geldi ve Katoliklerin okulunda okudu. Fakat Hristiyanlık Bayan Graham'ın meraklı ruhunu tatmin edemedi ve bu yüzden başka dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladı. Fatıma Graham bu konuyu şöyle anlatıyor. Dünyada çeşitli dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladım ve doğru olduğunu hissedeceğim şeyi bulmak istedim. Yani onunla kendimi huzurlu hissedebileceğim şeyi arıyordum. Fakat kitaplarda sadece bu işin teorik boyutu yer alıyordu.
Bayan Fatıma Graham'ın İslam diniyle tanışması oruç üzerindendi. Bayan Graham olayı şöyle anlatıyor. Bir gün öğle yemeği vaktinde Müslüman arkadaşlarıma uğradım. Hepsinin oruçlu olduğunu öğrendim. Bu konuya çok şaşırdım ve onlardan oruç hakkında sorular sordum. İnançları hakkında da birçok soru sordum. Katoliklerin de kendi inançlarında bir nevi oruçları vardır. Fakat Müslümanların oruç ibadeti daha ciddidir ve Müslümanların fedakarlığı ve daha fazla dayanma gücünün işaretidir. Ancak Fatıma'da büyük değişim yaratan konu Müslüman arkadaşlarının ona hediye ettikleri bir hediyeydi. Bu değerli hediye İslam peygamberinin ebedi mucizesi Kur'an-ı Kerim'di.
Yeni Müslüman olan Fatma Graham, Kur'an-ı Kerim ile ilgili duygularını şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğimde hemen kalbimle bu kitap arasında bir bağlantı kuruldu. O sırada evime geldiğimi ve bu dinin benim dinim olduğunu hissettim. Ben kendi dinimi bulmuştum. O anki duygularımı beyan etmek çok zor. Hiçbir karmaşık araştırma veya hiçbir uzun süreli tartışma yaşanmadı. Sadece benle Kur'an-ı Kerim arasında ani bir irtibat kuruldu.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın hikmetli kelamı olduğundan ve içinde diğer semavi kitaplardan farklı olarak hiçbir tahrif veya değişiklik yaşanmadığından hemen hakikat talep insanları kendine çekerek onlara doğru yolu gösterir. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 9. ayetinde de bu kitabın en doğru yol olduğunu ve insanları hidayete erdirdiğini buyurmuştur.
Bu gelişmeden bir süre sonra Bayan Graham Müslüman bir alimin evinde şehadetleri dile getirdi ve resmen Müslüman oldu. Bayan Graham İslam dininin birçok müspet özelliğinin bulunduğunu belirterek şöyle diyor. İslam dini benim için en mükemmel, saf ve pak dindir ve içinde ırkçılık diye bir şey yoktur. Bu dinde kadın erkek eşittir. Adalete uyulur ve Çin'de belirlenen yasalar sade olmakla beraber çok mükemmeldir.
Tahran Radyosu.
Graham bu yasalara uyma konusunda da şöyle diyor. İşin başında ve Müslüman olduktan sonra sanki güçlü bir manevi yol açıldı ve beni Allah'a ve İslam dinine ulaştırdı. Şimdi İslam dinine yeni iman eden biri olarak bir dizi yasalara uymalıydım. Giyim tarzı, bazı gıda maddelerini yemek veya yememek, yapmam gereken veya yapmamam gereken bazı ameller gibi. Kuşkusuz bu tür ahkama uymak, batılı yaşam tarzından vazgeçerek İslami yaşam tarzına başlamak, batı toplumu gibi ortamlarda çok zor bir iştir ve zamana ihtiyaç vardır. Nitekim bu İngiliz yeni Müslüman kadın da yavaş yavaş bu yasalara ve ahkama uymaya başladı.
Bayan Fatima Graham da Batı medyasının İslam karşıtı propagandalarından ve bu büyük ilahi dini ters yüz göstermeye çalışmalarından şikayetçidir. Bayan Graham, İslam dininin bazı yüce öğretilerine işaret ederek şöyle diyor. İslam dininde bunca muhteşem ve muazzam örneklere rağmen, eğer İskoçya, İngiltere ve Avrupa sokaklarında gayrimüslimlerden İslam dinini birkaç kelimede özetleyerek anlatmalarını isteyecek olursanız, eminim onların cevabı, şu sözcüklerle sınırlı olacaktır. Haşin, sıkı, kadınlara karşı kötü davranmalar, insan hakları ihlalleri. Neden bu insanlar bizim mükemmel dinimiz hakkında şöyle düşünüyorlar?
İngiliz yeni Müslüman kadın Bayan Graham, Yüce Allah ile ruhi irtibat hakkında da ilginç görüşleri gündeme getirerek şöyle diyor. Kalbin ve ruhun korunması Allah'ı zikretmek ve anmakla gerçekleşir. Dini tebliğ edenler, kim Allah'ı anacak olursa kalbine şeytanın girmesini engelleyen ilahi bir nur girdiğini belirtiyor. O zaman bunun anlamı şu ki, her ne kadar Allah'ı daha fazla anarsak kalbimizi ve ruhumuzu kötülüklere karşı daha fazla korumuş oluruz.
Bayan Fatima Graham, Kur'an-ı Kerim, dua ve çeşitli zikirlerden Yüce Allah ile manevi ve ruhi irtibat kurma yöntemlerini takviye etme yolları şeklinde söz ediyor. Fakat namaz ibadetine ayrı bir önem vererek şöyle diyor. Namaz Allah ile irtibat için özel bir yoldur ve gayet tabii birkaç rekat namaz kılmaktan çok daha ötede bir durumdur. İmam Hümeyni namaz adabı hakkında şöyle buyuruyor. Şeriatın namaz için bazı zahiri kuralları vardır ve yerine getirilmeleri gereklidir. Ve aynı zamanda namaz gibi bir ibadetin üzerinde durulması gereken derinliği ve ruhu da söz konusudur.
İslami ibadetlerin zahiri ahkamı ve kurallarına uymak kadar bu ibadetlerin ruhunu ve derinliğini de gözetlemek Müslümanların gelişmesine ve yücelmesine katkı sağlayabilir. Bayan Graham bu konuda yaptığı değerlendirmede İslami ibadetlerin ve kanunların hem içi hem dışı konusunda ifrata kaçmamak ve ikisi arasında bir denge oluşturmak gerektiğini belirtiyor. Bayan Graham tekfirci terörün kökleri İslam ahkamının ve kanunlarının zahirine aşırı derecede önem vermelerine uzandığını belirterek şunları kaydediyor. Sırf manevi kalbin üzerinde odaklanmak ve kanunların zahirini önemsememek de yanlış olur.
Bayan Fatima Graham şöyle devam ediyor. Ancak ne zaman Müslümanlar sırf yasaların zahiri üzerinde odaklanırsa o zaman ifrata kaçmış olur ve örneklerini gördüğümüz terör ve şiddeti yaratırlar. Radikal uygulamalarda bulunan insanlar Allah ile pak bir kalp ve saf bir ruh ile irtibat kurma yeteneğini kaybetmiştir. Nasıl olur da bir Müslüman kalbini ve ruhunu önemsediği halde kadınların ve çocukların hayatını kaybedecekleri yerlere bomba yerleştirir. Bu tür radikal insanlar kendilerini hakiki İslam'ın özü yerine siyasi ideolojilerin peşinden gittiklerini iddia ederek kendilerini ikna etmeye çalışıyor. Gerçekte Bayan Graham, tekfircilerin ilahi, latif ve narin ruhu şiddetle değiştiklerini ve başkalarını da inandıkları sapkın ve bağnaz kurallara uymakla yükümlü gördüklerini vurgulamak istiyor.
Bayan Graham kendisi gibi birçok yeni Müslümanın karşılaştığı önemli bir soruna da işaret ediyor. Bu insanların Müslüman olduktan sonra hangi mezhebe göre, farzlara, haram ve helallere göre hareket etmeleri gerektiğini bilmediklerini belirtiyor. Bu insanların bazıları hatta İslam dininde çeşitli mezheplerin varlığından bile habersizdirler.
Bayan Graham bu durumu şöyle açıklıyor. İslam dinini yeni benimseyen insanlar bir dizi kural, kanun ve olurlar ve olmazlarla karşı karşıya geliyor. Bu insanlar neden Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli veya Caferi olmaları konusunda hiçbir görüşleri de bulunmuyor? Yeni Müslümanların en büyük sorunu onlara İslam dininde bu dinin kuralları ve kanunlarına uymak için çeşitli ve farklı yolların bulunduğu söylenmemesidir. Yani onlara İslam dininde çeşitli mezheplerin bulunduğu söylenmiyor ve sadece bu iş doğru, bu iş yanlış deniliyor. Bayan Graham yeni Müslümanlara onlara doğru yolu gösterecek mezhep hakkında araştırma yapmalarını öneriyor.
Graham şahsen İslami mezheplerin üzerinde detaylı bir araştırma yaptığını ve sonunda İslam peygamberinin Pak Ehl-i Beyti'nin fertlerinin yüce öğretilerine dayanan Şia mezhebi onu dünya ahiret daha iyi bir şekilde saadete erdireceği sonucuna vardığını beyan ederek bu durumu şöyle anlatıyor. Kendi açımdan İslam dininin 5 mezhebi hakkında ciddi araştırma yaparak hangi mezhebin daha mantıklı olduğu konusunda karar vermem gerektiğini düşündüm. Bu arada önemli olan şey doğru yolda hareket etmek ve Allah beni doğru yolda hidayete erdirmesini niyaz etmektir. Ben Caferilerin ve Şiaların arasına katılmayı yeterli delillere dayanarak benimsedim. Şimdi de şahsen bu konuyu ve neden Şia mezhebini benimsediğimi ve bu mezhebi izlediğimi tartışmaya hazırım.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadise ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadiseleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
İyi insanlarla oturup kalkmak İslam peygamberi açısından oldukça önemli ve değerli bir meseledir. Ve bu önem o hazretten günümüze dek kalan bir çok rivayet ve hadiste vurgulanmış ve yansımıştır. Allah Resulü ulema ile muaşeret etmeyi ibadet sayıyor. Bir hadise göre bir gün Ensar'dan bir adam İslam peygamberinin huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü, eğer bir cenaze yerde kalmışsa ve defnedilmeyi bekliyorsa, o bir alimin meclisi de o sırada düzenleniyorsa hangisine katılmam uygun olur? Resulullah şöyle buyurur, eğer o cenazeyi defnetmek için başka insanlar varsa, alimin meclisine katılmak, cenaze törenine katılmak, ve 1000 hastayı ziyaret etmek ve 1000 gece namaz kılmak ve 1000 gün oruç tutmak ve 1000 yoksula sadaka vermek ve 1000 müstahap hac ziyareti ve Allah yolunda canın ve malınla 1000 kez cihad etmekten daha üstündür. Bunların hangisi bir alimin meclisine katılmakla boy ölçüşebilir ki? Acaba bilmez misin ki Allah'a itaat ve ibadet etmek ilim ve bilime bağlıdır? Ve dünya ve ahiret hayrı bilime ve şerri de cahilliğe bağlıdır.
Salih ve bilgin insanlarla muaşeret etmek insanlara şeref ve hidayete vesile olur. Gönüllerindeki pası siler ve nurani ve safa dolu yapar ve onları maneviyata yönlendirir. Bu yüzden kutsal İslam dininde ve peygamberin ve mutahhar ehli beytinin parlak siyerinde sürekli din alimlerine saygı gösterilmesine vurgu yapılmıştır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bir alimi karşılamaya giderse beni karşılamaya gelmiş gibi olur. Ve kim ki ulemayı ziyaret ederse beni ziyaret etmiş olur. Ve kim ki ulema ile oturup kalkarsa benimle oturup kalkmış gibi olur. Ve benimle oturup kalkan Allah ile oturup kalkmış gibi olur.
İman dereceleri daha yüksek olan ulema ve bilginler genellikle başkalarını daha fazla etkileyebilir ve kendi fikri ve inanca dahili özelliklerini başkalarına intikal ettirebilir veya güçlendirebilir. Nitekim İmam Seccad Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Salih insanlarla oturup kalkmak insanı hayır ve salaha yönlendirir ve ulema insanlarla hem sohbet olmak insanın şuur ve bilincini geliştirir. Yine İmam Ali Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilir. Ulema ile oturup kalkan insan vakarlı ve saygın olur. Alçak ve hor insanlarla maşeret edenler de küçülür ve alçalır. İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Ulema ile oturup kalkarsan ilmin artar, edepli olursun ve nefsin temizlenir.
Tahran Radyosu.
Gerçek alim ve bilginin oldukça yüce ve muazzam bir mevkii vardır. Böyle bir alimin Yüce Allah katında makamı peygamberlerden sonra gelir ve kıyamet gününde de Allah'ın izniyle enbiyalar gibi şefaatte bulunabilir. Bu alimler peygamberlerin mirasçılarıdır ve onların yüzüne bakmak ibadet sayılır. İlmini amel eden alimle oturup kalkmak şayestedir. Büyük bilgin ve hekim Lokman oğluna şu nasihatte bulunuyor. Oğlum, ulema ile oturup kalk ve onları ziyaret etmek için evlerine git. Böylece sen de onlar gibi olabilirsin.
Ancak burada esas soru şu ki, hangi alimden bilim öğrenmeli ve hatta yüzüne bakmak ibadettir? Bu sorunun cevabında söylenmesi gereken şu ki, insanları haktan uzaklaştıran bilginler tabii ki maşuret edilmeyi hak etmez. İmam Sadık Aleyhisselam, Hazreti İsa'nın havarilerine şöyle hitap ettiğini anlatır. Hazreti İsa'nın havarilere o hazreti şöyle arz eder. Ya Resulullah, bizler kimlerle oturup kalkmalıyız? Hazreti İsa şöyle karşılık verir. Onu ziyaret etmek, sizi Allah'ı hatırlatan ve sözleri bilginiz artıran ve ameli de sizleri ahiret için teşvik eden insanlarla. İmam Musa Kazım Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurur. Her alim ile oturup kalkmayın ve meclisine katılmayın. Ancak sizi beş şeye davet eden alimlerle muaşeret edin. Sizi kuşkudan yakine, kibirden tevazülü olmaya, hilekarlıktan ihlasa, düşmanlıktan hayırseverliğe ve dünya sevgisinden takvaya davet edenlerle muaşeret edin.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Daga nan Tehran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.